Hepinize iyi akşamlar. Bir Mukavemet TV programına daha hoş geldiniz. Bugün hem bu hafta da önemli bir hafta kadın mücadelesi açısından, aynı zamanda depremin etkileri halen devam etmekte ve depremle beraber bu hafta kadınların sahaya çıkması çok önemli diye ve kadınlar hem dün akşam Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sokağa çıktılar, haykırdılar ve isteklerini söylediler. Bu arada tabii ki bir de esas büyük sorunumuz deprem bölgesi var. Deprem bölgesinde de olaylar devam ediyor ve esasında oradaki insanlar yardımı bekliyor. Her türlü yardım, hukuki yardım, moral yardımı ve tabii ki çadır, su yardımı olduğu gibi. Şimdi bölgede sevgili avukat arkadaşımız Burcu Özaydın orada, yani birebir yaşıyor. Bu Türkiye Barolar Birliği'nin yaptığı bir organizasyonla Türkiye'nin çeşitli barolarından gönüllü avukatlar Antakya'ya gitmişler ve orada bir nöbet usulüyle Türkiye'deki bu olaylardan sonra gereken hukuki yardım ve diğer yardımlar için oradalar ve bir noktada mücadeleye de orada devam ediyorlar bu anlamda, her iki konuda da. Hoş geldin Burcu. Sen bize...
Hoş bulduk hocam.
Sen bize... evet, bir, bu benim söylediklerimi tekrar bir anlatır mısın? Nasıl oraya gittiniz, neden ve neler yapıyorsunuz, neler gördünüz? Yani enkazların durumunu televizyonlarda herkes izliyor ama bunu gözle görmek, hissetmek, yaşamak daha önemli. Çok önemli işler yapıyorsunuz bana göre. Hani hakikaten alkışlamak lazım, sizi desteklemek lazım. Tabii herkes bilmiyor neler olduğunu ya da gerçekleri göremiyor. Evet, sen bunlara biraz bizi aydınlatırsan bir defa daha çok iyi olur diye düşünüyorum.
Çok sağ olun hocam. Öncelikle hayatını kaybeden herkes için yani yas tutuyoruz ve acısını paylaşıyoruz tüm ülke olarak ve geçmiş olsun diyorum tekrardan bütün deprem bölgesine. Biz buraya Türkiye Barolar Birliği'nin bir organizasyonuyla, onun koordinasyonunda geldik. Az önce sizin de belirttiğiniz gibi Barolar Birliği bir nöbet sistemine geçti. Deprem gerçekleştikten sonra bütün deprem bölgesi, yani deprem yaşayan bütün illere tüm ülkenin barolarından bir rotasyon sistemi oluşturarak gönüllü avukatları organizasyonunu sağlayıp getiriyor. Burada da Hatay'da, Antakya'da adliye binasının hemen yanında uygun bir alanda bir kriz deprem koordinasyon merkezi oluşturmuş durumda. Hatay Barosu ile birlikte tabii ki burada çalışılıyor. Hatay Barosu'ndan meslektaşlarımızla beraber. Dörder baro böyle dört gün nöbet şeklinde çalışıyoruz. Takriben her barodan 10 avukat, 15 avukat geliyor. Sürekli olarak da bir ziyaret edenler de var. Hani baro başkanlarımız, çeşitli illerin baro başkanları da geliyor gidiyor, bizimle kalıyor, durumu değerlendiriyorlar ve hukuki bakımdan da neler yapabiliriz önümüzdeki süreçte, çünkü çok ciddi davalar bekliyor, çok geniş bir alan. Antakya'daki durumdan bahsetmek gerekirse zaten Hatay'da, Antakya'da gerçekten Antakya'nın tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz zannediyorum. Yani biz burada şöyle bir şey yapıyoruz, avukatlar ne yapıyor onu bir hani ifade edeyim. Biz bir delil toplama işlemi yapıyoruz. Bir savcılığın delil toplamasına gözlemci olarak katılıyoruz ayrıca. Bir de hukuki yardım sunuyoruz burada kalan halka. Çünkü şu anda yani bir yandan tabii insanlar acılarıyla boğuşuyorlar. İşte bir çadıra barınma hakkına ulaşmaya çalışıyorlar. Gıdaya, hijyene ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken tabii ki yakınlarını kaybettiler. Bunların hukuki işlemleri var, veraset işlemleri var. Bunları yapmak durumundalar. Pardon, bir bağlantım gelip gitti gibi. Bunlarla ilgili yöntem arıyorlar. Zaten bütün devlet binaları da hemen hemen hasarlı. Yani her şey yıkılmış. Yani valilik de yıkılmış, ne bileyim hastaneler yıkılmış, diğer kurumlar da yıkılmış. Çok az hani bina ayakta. O yüzden merkezde, Antakya merkezde bir okulun bahçesinde böyle bir devlet kurumları çadırlar kurarak bir merkez oluşturmuş. Burada işte gerekli nüfus işlemleri, ölüm belgeleri, veraset belgeleri, ayrıca AFAD'a yapılacak işte çadır veya nakdi yardım için işte başvurular vesaire, bilimum yani işte iş yeri hasarı, ev hasarı ya da bu şu anda bir yandan hasar tespiti çalışmaları devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarına tabii gelen itirazlar oluyor. İşte az hasarlıydı ama ağır hasarlı yazıldı ya da ağır hasarlı ama az hasarlı yazıldı gibi. Hani böyle bir karışıklık da var. İşte deprem yardımlarının yatması yatmaması durumları var. Eşya yardımı bekleniyor. Yani aslında her konuda hani insanlar oraya geliyorlar. Hatay Merkez Doğu Valilik binasının bahçesinde bu işlemler yapılmaya, yürütülmeye çalışılıyor. En azından başvurular alınıyor orada. Biz de oraya giderek bir hukuki destek veriyoruz. Çünkü çok karışık durumlar var. Gerçekten bu kadar kişinin hayatını kaybettiği, bu kadar kişinin kayıp olduğu, yani cenazelerine de ulaşılamadığı için çok sayıda kişinin yani böyle bir karışıklık da var. Hak sahipliği durumları da karışmış durumda. İşte mülkiyet mevzularına dair de karışıklık var. Tabii ki bundan sonra ceza davaları, cezai süreçler de başlayacak. Kamulaştırmalar başlayacak, onlara ilişkin hukuki süreçler başlayacak vesaire. Çok fazla hukuki de yanı var, problemi var buranın, Hatay'ın, Antalya'nın ve bütün tabii deprem bölgesinin diyebilirim. Bir de şöyle Türkiye Baralı aslında bir önemli olarak bence yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz başka bir faaliyet var. Türkiye Barolar Birliği çok hızlı bir şekilde enkaz radarı diye bir program geliştirdiler, uygulama geliştirdiler. Biz avukatlar sokak sokak gezerek bütün enkaz alanlarını her gün böyle ekipler halinde çıkıp her bir binanın işte yerini, adasını, parselini, neyini tespit edebiliyorsak, adresini vesaire tespitini yapıp hasar durumunu belgeliyoruz, belgelemeye çalışıyoruz. Fotoğrafını çekiyoruz, videosunu çekiyoruz. İşte oradaki durumu ifade ediyoruz. Böyle bir raporlama yapıyoruz. Bunu böyle ekipler halinde her gün en azından bir 40 avukat, belki 50 avukat kadar bu işle uğraşıyoruz. Şu ana kadar da Barolar Birliği bu işlemi, bu enkaz radarı uygulamasına, delil toplama işlemine başladığından beri, diğer illeri tam olarak bilmiyorum ama ben Hatay'da olduğum için Antakya'da mesela şu anda Antakya'nın %25'inin %25 ila 30 arası bir kısmını delil toplama işlemi gerçekleştirilmiş durumda. Özür diliyorum. Bu da şu şekilde kullanılacak. Hani önümüzdeki süreçte ceza davalarına da konu olacak tabii ki binalar. Yaşamını kaybeden insanların olduğu binalar var. Yani onların tabii ki bir yandan savcılık delil toplama işlemi yapıyor. Onlar karot örneği vesaire de alıyor. Biz onu da takip ediyoruz ama biz de ayrıca Barolar Birliği olarak başka bir veri bankası oluşturmuş oluyoruz. Davalar açıldığı anda hangi binayla ilgili bir dava varsa biz de delillerimizi doğrudan Barolar Birliği o dosyaya sunacak. Böyle bir çalışma yürütüyoruz. Ya, ve bunu bütün şehirde, bütün deprem bölgelerinde, yani her binada yapmak istiyoruz. Yani o tamamlanıncaya kadar sürecek bu çalışma.
Bravo demekten başka bir şey, yani başka bir kelime aklıma gelmiyor. Çünkü hakikaten izlediğimiz kadarıyla binaların yıkılma tehlikeleri arasında, enkazlar arasında, yani cesaretle oralarda bulunmak, rahat rahat yürümek yani çok büyük bir cesaret ister. Onun için hani sizleri tekrar tebrik etmek lazım. Tabii ki aynı zamanda tabii biliyorsun bu yani biraz da bu işin ekoloji tarafı da var. Yani sadece bir mesele hukuki açıdan olduğu kadarıyla biraz da sen ekoloji aktivisti olarak, yani hepimizden birisi olarak bir de orada bazı şeyler yaşıyorsun. Çünkü insanlar için çadırlarda bilhassa Hatay'la ilgili duyduğumuz, zaten genelde de en önemli şeyin su meselesi olduğu ve bu suyla ilgili çok büyük bir hassasiyet var. Yani genelde zaten bütün ülkelerde yani su problemi var. İşte iklim değişikliği yüzünden ve kuraklık yüzünden şu anda büyük şehirlerin karşılaştığı sorunlardan başında gelen bir mesele. İşte İstanbul'da tehlike çanları çalıyor. Dolayısıyla tabii esasında Hatay ekolojik açıdan baktığımız zaman bir su cennetiydi. Bir zamanlar Amik Gölü vardı. Asi Nehri çok enteresan bir şekilde Lübnan'dan doğup Hatay bölgesinde denize dökülüyor. Su olmasına rağmen bu enkazlar yüzünden, deprem yüzünden zannedersem su problemi de varmış diyorlar. Sen nasıl yaşıyorsun oradaki durumu, insanlar? Yani
evet, yani su problemi var, yaşanıyor. Yani bu arada öncelikle içme suyu meselesinden bahsedeyim. Yani burada hala içme suyu sorunu dahi var. Yani su bulmak dahi yani sıkıntılı bir şey. Yani bizim açımızdan ya da koordinasyon merkezlerindeki halk için söylemiyorum ama yani ya da belirli hani çadır kentlerde artık işte mesela büyük çadır kentler var. İBB'nin kurduğu mesela büyük bir çadır kenti bugün gördüm. Hani koordinasyon düzgün bir şekilde işliyor. Yani o anlamda o tarz sıkıntılar yok ama daha çadırlarını kendi bahçelerine kuranlar vesaire hani farklı ya da kırsal bölgeye kuranlar ya da işte kendi birkaç aile toplanıp işte köylerine ya da bir çiftliğe bir araziye gidenler oralara çadır kuranlar da çok sayıda var. Yani içme suyu sıkıntısı da var gerçekten. Buraya yeterince su anladığım kadarıyla ulaşımı yani tam olarak koordine edilememiş. Birincisi bu. İkincisi yani çeşmelerden akan sularda, sularla ilgili de yani şehirde şu anda çok yoğun bir moloz, enkaz olduğu için ve bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları da yapılıyor. Fakat enkaz kaldırılan enkazın nerelere atılıyor, atılmıyor konusunda da bir karışıklık var. Yani onu çok böyle doğru bilgiler alınamıyor o konuda nereye atıldığı konusunda. Hani artık sadece insanlar karşılaşıyorlar. Şuraya atılmış, buraya atılmış, şurada molozlar var vesaire gibi. Yani bu yüzden yani ve o enkazda o moloz yığınlarından da çıkan başta asbest olmak üzere
o evet, zehirli... Çok enteresan, asbesti duyduk evet. Onunla evet. Da biraz
bahsedersin. Yani o zehirli kimyasallar, hem zehirli gazlar da bu arada. Yani ona da dikkat çekmek lazım. Hani hava konusunda da bir zehirlenme durumu söz konusu bu arada yani enkazın arasında. Çünkü mesela bu toz maskesi gerektiren bir şey, özel bir toz maskesi gerektiren bir durum. Ama bu toz maskelerinden hiç kimse de yok. Yani hiç kimse bu maskelerle dolaşmıyor. Sadece o basit hani pandemide kullandığımız tıbbi maske bazı insanlarda var. O da hani bu anlamda bir uyarı da yapılmamış. Yani enkazların çevresinde herkes... yani maskesiz bir şekilde de dolaşıyor bir yandan. Bu da önemli bir durum. Aynı zamanda işte bu toplanan, kaldırılan enkazların döküldüğü yerlerden dolayı bir su sıkıntısı yaşanıyor. Yani su, çeşmelerden akan suyun zehirlenmiş olma olasılığı gerçekten yüksek. Hani nedir bunun oranı? Şu anda bu anlamda sağlıkçılar bir çalışma yaptı mı yapmadı mı vesaire, hani bunlar analiz edildi mi? Şu an o bilgi bende yok açıkçası. Ama böyle bir kaygı var herkeste. Bu söyleniyor. Ve bizim buradaki Hataylı arkadaşlarımızla konuştuğumuz arkadaşlar ve depremzedeler de bu kaygıyı da ifade ediyorlar. Ama yapacak da bir şey yok. Mecburen hani o sular kullanılıyor. Yani gerçi insanlar zaten burada Antakya merkezde hiç kimse binalara girmiyor. Yani hiçbir bina girilebilecek, kalınabilecek durumda değil. Yani tamamen merkez, Antakya'nın merkezi tamamen boşaltılmış durumda binalar. Hiç kimse yok evlerde ki zaten öyle olması gerekiyor. Çok ağır hasarlı bir durum. Fakat bu su meselesi de böyle. Yani bir şekilde bulabildikleri sularla idare etmeye çalışıyor insanlar. Ama öyle bir kaygı var. Bir de bu işte şey molozların döküldüğü yerler meselesi. Yani bu konuda çok fazla uyarı olmasına rağmen işte hocalardan vesaire biliyorsunuz. Yani bu su kaynaklarının bulunduğu yerlere atılmaması, hani onların çevresine atılmaması yönünde çok fazla uyarı yapılıyor. Ama buna uyulmadığının örneklerini de ben burada avukat arkadaşlarımdan bizzat Hatay Barosu'ndan olan, aileleri burada olan avukat arkadaşlarımdan dinledim. Hatta yani şey de verebilirim, onu da not aldım. Belirli bir bölgelerde özellikle mesela karşılaşmışlar. Nedir? Yok, çok fazla notum var. Gerçekten.
Burada sen hatırlarsın, ben biraz giriş yapayım bu konuyla ilgili.
Aynen. Bu şöyle, mesela Bağlı Özköy'ü diye bir köyden bahsetti bugün arkadaşlar. Bizzat hani görülmüş yani enkazların oraya atıldığı merkeze bağlı. Bağlı Özköy'ü bir orman köyü, hayvancılık ve tarım da yapılan çok da güzel, böyle insanların pikniğe vesaire gittiği sulak bir köy. O bölgede mesela şey enkazların, molozların, moloz yığınlarının oluşmaya başladığı, oraya bir şey olduğu bizzat görülmüş. Bunun dışında bugün bir video geldi mesela, Samandağ'da bir çadır kentin hemen yanına bir enkaz dökülüyor ve çadır kent tamamen o tozun altında. Ya böyle durumlarda yaşanıyor maalesef. Bu alanda da çok sıkıntılı, her alanda sıkıntılı zaten bölge. Buyurun hocam. Evet,
doğru, halk sağlığı açısından çok önemli konular, doğru diyorsun. Şimdi tabii yeşil bakış açısından hani kırsala dönüş, Doktor Kadir Dada'nın kulakları çınlasın, bu teoriyi çok savunur. Yani artık zaman geldi tekrar kırsala dönüş. Burada bir zorunlu bir durum var ama kırsala dönüş sanki Hatay ili için yani köyleriyle beraber sanki doğru bir şeymiş gibi. Çünkü arazileri çok verimli, biraz evvel söylediğimiz gibi tarım arazileri ve ne ekseniz bitiyor. Organik tarım için de aynı şekilde. Tabii ama burada bazı handikaplar da olduğu düşünülüyor değil mi Burcu? Yani işte köylerde zannedersem şu sırada portakal ve narenciyenin hasat problemi var. Hayvanların bir takım simsarlar tarafından ucuza kapatılması. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Bunlar da bizim konularımıza giriyor, tarım ve ekoloji konularına. Bu arada selamlar var. Bodrum'dan Hayati, Karalama Defteri'nden Hasan Bulut, Rana Öztürk arkadaşlar hepimize selamlar söylüyor. Biz de onlara selam söylüyoruz. Onlara yayınlıyoruz. Bazı arkadaşlar bayağı çok teşekkür ederiz. Evet, bu tarım ve ekoloji biraz o konuda beslenme. Çünkü biliyorsun gıda krizi geliyor. Enflasyon bütün dünyada arttı. Gıdaya erişim çok önemli. Temiz gıdaya erişim çok önemli. Evet, ne diyorsun sen? Neler oluyor orada?
Şimdi zaten yani deprem bölgesinde yani sadece Hatay değil, genel bir rakam vermek gerekirse yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgede 3,5 milyon kadar bir göç olduğu söyleniyor. Yani bana ulaşan rakamlar bunlar. 5 milyon kadar insanın çadırlarda, çadır kentlerde veya kendi bahçelerinde bir yerlerde çadırlarda kaldığı, 5 milyon kişinin de kırsala göç ettiği gibi bir rakam var. Bugün avukat arkadaşlardan da edindiğim bilgi. Şimdi bu çok ciddi bir rakam. Yani bu hani 5 milyon kişi kırsala döndü demek şu anda. İnanılmaz bir geri dönüş.
Bir de bir soru görüyor musun? Neyse.
Evet.
Bir soru var.
Güvenlik mevzu, onu gördüm. Şey yaparız ona da. Ya şimdi burada çok ciddi bir kırsal dönüş var, fakat tabii ki kırsal mahallelerde de neyse ki, mesela Hatay özelinde söyleyeceğim, pek ölüm olmamış. Yani çok nadir neyse ki, ama yıkım var. Yani kırsal mahallelerde de yıkım var. Tabii tek katlı vesaire müstakil yapılar olduğu için, bir de tabii bu Amanos Dağı eteklerinde olduğu için, yani zemin sağlam olduğu için kırsal mahallelerin durumu daha iyi Hatay'da. Diğer bölgelerde öyle değil, yani belli yerlerde öyle değil. Oralarda çok ölüm olan yerler var ama mesela bu geri dönüş, ama tabii ki yani bu kadar ağır koşullarla insanların öyle evlerinin yıkıldığı evlerinden hiçbir şey alamadan o şekilde çıktıkları ve bir şekilde başlarını sokacakları bir yer dahi olmadan bir akrabalarının, eşlerinin, dostlarının, tanıdıklarının yanlarına gittiği, hani mümkünse birinin bahçesi varsa oraya göç ettiği şeklinde bir durum. Mesela burada bir avukat arkadaşımla konuşuyordum. Normal şartlarda işte köydeki aileleri 20 kişi kadarken onların hani yakın ailesi bir anda 100 kişi olmuş. Yani o bahçede, onların evinin bahçesinde 100 kişi barınıyor ve bu 100 kişi evde hasarlı olduğu için mesela 100 kişi uzun süre ilk başta zaten hiç çadır bulamamışlar. Tabii ki her yer burada öyle yani ilk bir süre hiç çadır bulamamışlar. Sonra 100 kişi için 3 tane büyük çadır hani onu şey çadırlardan bulabilmişler. Düşünün ki 100 kişi o çadır şimdi bir dördüncüyü bulmayı başardılar filan gibi durumlar yaşanıyor. Yani bu çok şey bir örnek. Hani bölgedeki durumu, o kırsaldaki durumu da çok net gösteren bir örnek. Şöyle bir durum var. Yani bir de bir yaşamsal, sosyolojik olarak da şöyle bir değişim var. İnsanlar şu anda çekirdek ailelerinle yaşamıyorlar. Yani öyle eski usul daha böyle geleneksel geniş aileyle, bir hatta sülaleleriyle beraber diyeyim. Yani eşleri, dostları, geniş aileleriyle beraber bir yaşam oluşturmaya çalışıyorlar. Buna da mecburlar yani. Ya da göç edecekler zaten. Böyle bir arada kalmış durumdalar. Şehirlerde kalırlarsa çadır kent koşulları zaten belli. Ve ne kadar sürdürülebilir? Yani bu da hani önemli zaten. Çadır kentler tamam belki bir süre şey ama şu an mesela tamamının yıkılacak bir şehirden bahsediyoruz. Yani Hatay, Antakya %100 olarak bu şehir merkezindeki bina %100 olarak yıkılacak. Yani bizim burada ya yıkılacak diye ben hani çok biliyor hakim gibi söylüyorum ama bütün hani barolarla, baro başkanlarımızla işte milletvekilleriyle vesaire de hani yapılan görüşmelerden öğrendiğim şey bu. Antakya merkez tamamen kaldırılacak ve şeyler taşınacak. Yani her ilçe daha dağ eteğinde bir yere taşınacak. Merkezde sadece çok küçük bir yani alanda sadece 4 kata kadar bir imar izni verilmesinden bahsediyor. Böyle bir şeyden, böyle bir plandan, projelendirmeden bahsediliyor. Ki zaten zemin, Antakya merkezde zemin çok sıkıntılı olduğu için aslında eski, yani büyük kısmı kurutulmuş bir bataklıkmış. O yüzden o büyük kısmına imar izni yeniden verilmemesi gibi bir durum söz konusu. Yani yaşanacaksa gerçekten daha kırsal mahallelerde yaşanacak artık bundan sonraki yaşam kurgusu planlar programlarda bu şekilde görünüyor zaten. Ama tabii kırsala gittiğimizde ne oluyor? Şu anda bu insanların üretim yapabilmesi lazım. Bakın düşünün ki hani sadece Hatay'da değil, Hatay'da tam sayı yok ama hani bütün deprem bölgesinde 5 milyon insanın daha eklendiği kırsal yaşama. Hani 5 milyon da orada olsa hani belki iki katına çıktı bu rakam ve bu insanların kendilerini geçindirebilmesi lazım. Yani doyurabilmesi lazım, o barınma durumlarının karşılanması lazım ve üretim yapabilmesi lazım ki kırda kalabilsinler. Ve Antakya'nın Hatay'ı özeline dönersek zaten çok büyük yani ciddi ölçüde tarım ekonomisinin olduğu bir bölgeymiş. Burada ailesi çiftçilikle uğraşan, köylerde yaşayan arkadaşlarımızla da sohbet ettim. Hepsi şundan bahsediyor. Hayvancılık da çok yapılan bir bölgeymiş. Mesela hayvancılık konusunda çok büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Yaşamışlar. Ve maalesef artık o biraz geri dönülemez noktaya gelmiş. Çünkü ilk anda zaten yani çöken binalar, pek çok bina şu şekildeymiş. Altta ahır var. Üzerinde hani ailenin işte ev var. O tarz olan ahırlar hep çökmüş zaten. Yani o şekilde ölen çok hayvan olmuş ve elektrik çarpmasıyla ölen çok hayvan olmuş. Bunun dışında da zaten yem hani yani yıkılan pek çok şey olduğu için zaten hani yem yok ve bundan sonra yemi nasıl sürdürecekler? Su yok. Mesela 4 gün 5 gün boyunca bir yerden kendileri işte kendi imkanlarıyla su taşıyarak işte 200 tane ineğe hani canlı tutmaya çalışmışlar mesela bir çiftlikte, onu anlattı arkadaşım. Yani burada bizzat avukat arkadaşımın katıldığı bir faaliyetten bahsediyorum. Ama tabii ki bu ne oldu? Sonra satmışlar. Yani sadece birkaç gün bunu sürdürebilmişler. Ve çok fazla, çok sayıda insan çiftçi, hayvancı hayvanlarını satmak zorunda kalmış ve bir de burada yani yarı fiyatına, %50 fiyatına falan ne yazık ki bu hayvanları komşu illerden gelip satın almışlar. Bu anlamda çok ciddi bir mağduriyet var. Sadece belki 3-4 tane bakabilecekleri kadar hani hayvanlarını tutabiliyor. Bu anlamda ciddi bir zaten kayıpları var. Şimdi tarım konusuna da gelirsek, az önce dediğiniz narenciye meselesi mesela toplanması gerekiyor. Burada görüyoruz ya, o kadar acayip inanılmaz bir şey ki o yıkımla yaşamın hani nasıl iç içe olduğu. Bütün yani burada apartmanları mesela bahçelerinde de limon işte ağaçları, limonlar üzerlerinde böyle olgunlaşmış işte şeyler, portakallar filan ve o enkazın ortasındalar yani şu anda. Yani bir de hani bu yani tarımın yapıldığı arazilerde bunlar bu şekilde kalmış durumda. Hani kim yapacak, ne yapacak? Köylü de daha kendi barınma durumunu çözememiş durumda. Yani tamam canlarını büyük ölçüde köyde yaşayanlar kurtarmış ama binalar yıkılmış, evler yıkılmış. Yani kendileri çoğunlukla seraları falan sökmüşler ya da işte ahırları sökmüşler. Seralarda kalanlar var. İşte ahırlardaki ahşapları vesaire, o tarz ahşap binaları söküp onları tentelerle çevirip çadıra çevirmişler falan. Bu koşulda yaşıyorlar. Yani bunların acilen hem ellerindeki ürünlerin değerlendirilmesi lazım. Daha önce işte üretmiş oldukları ürünleri bir şekilde, ama gerçekten yani doğru düzgün adil bir fiyata o ürünleri değerlendirilmesi lazım. Bir de yeni şu anda tam ekim mevsimi. Şu an mesela seracılık da yapılıyormuş burada. Seraların tam hazırlık dönemi, işte tohumlar işte fideye basılacak vesaire. Pek çok kişi bundan vazgeçmiş, yapamıyorlar. 20 gün sonra mesela pamuk ekim şeyi başlıyormuş. İşte Nisan başında. Ve sadece pamuk da değil, hani pamuk da bir daha geniş ekildi ama her şey için bu. Yani Nisan başında biliyorsunuz pek çok şeyin ekimi yapılır. İşte ya da Nisan ortasında. Bunu hani 20 gün bir ay içerisinde bu malzemeyi, fideyi, şunu bunu, tohuma nasıl ulaşacaklar? Bunları evet bu arada seraların içinde yaşıyorlar. Yani öyle bir durum da var. Çünkü çadır yok yani yeterince kesinlikle. O yüzden kırsalda da pek çok kişi seraların içinde yaşıyormuş. Yani bunların da acilen aslında çözülmesi gerekiyor ki burada sürdürülebilir bir yaşam yani yeniden doğsun. Yani çünkü şehirde bu yaşamın doğmasına çok vakit var. Yani bu enkazın kaldırılması yerine hiç öyle hani 3 ayda 6 ayda 1 senede falan olacak kesinlikle mümkün değil. Yani bu Antakya'yı gören yani şehrin %100'ünün yıkılmasından bahsediyoruz. Hani %80'i zaten yıkılmış ve ağır hasarlı. %20'si de az hasarlı ve orta hasarlı. Yani %100'ü kaldırılacak. O yüzden şehir değil, kırlarda yeniden yaşamın örülmesi, örgütlenmesi gerekiyor. Ve bunun da tarımla bir şekilde hayvancılıkla yapılması lazım. Buna yönelik çözümler üretilmeli yani kesinlikle acilen.
Evet, Kadir de girmiş programa, o da diyor işte kentsel değil kırsal dönüşüm zamanı. Yani Bodrum'dan Hayati de doğa diyor ki çok fazla bir araya yığdılar sizi. Dağılın. Ayrıca dünyada benim işim bitmedi. Çalıştığım yerlere fazla yaklaşmayın. Yönetenlere canınızı emanet etmeyin diye herkes uyarıyor. Bu arada Rana Öztürk'ün birkaç sorusu var. Yani yeni temellere atılan binalar hakkında bilginiz var mı? Atılmıyor benim anladığım kadarıyla ama.
Yok, şu an atılmıyor. Yani atılmıyor. Zaten ağaççılar devam ediyor. Yani biz her gün böyle... Yani biz de hissettik yani birkaç defa artçılar da devam ediyor.
Evet, o da önemli artçıların. Bir de gene meralar, Rana Öztürk soruyor, meralar ormanlık alanların imara açılması var mı böyle bir şey? Gözlemiyorsunuz yani.
Yani şu anda tabii gözlem yani başlayan bir şey olmadığı için hani o anlamda bir gözlem yok. Ama evet böyle bir şey karar çıkartıldı biliyorsunuz. Yani böyle bir şey kararname çıkartıldı ve bu deprem bölgesinde bu anlamda bir değişikliğe, yasal değişikliğe gidildi. Yani OHAL kararnamesi şeklinde çıkartıldı ve deprem bölgesinde meraların ve ormanlık alanların imara açılması söz konusu. İşte bu az önce bahsettiğim şey planı kapsamında şu anda hani bu iktidarın yapmaya çalıştığı bir değişiklik. Yani bu dedim ya yani ilçe merkezleri, bütün Hatay'daki bütün ilçe merkezleri daha dağ tarafına, Amanos'ta eteklerine doğru taşınacak. Yani ve şeyde merkezde sadece çok hani bir sınırlı sayıda bir yerleşim olacak ve eski şehir, hani antik şeyler, antik şehir olacak gibi bir plan programı olduğu için doğrudan bunu baştan bu kararnameyle yaptılar. Ama bu tabii ki sadece bu şekilde ya, kararnameler yapılacak, yapılmaması gereken işler bunlar. Yani bunu böyle açtık deyip de bütün, ya bu ayrı yeniden bir ranta ve hem ayrıca ciddi bir ekolojik katliama da sebep olabilir. Çünkü bu hani açtık ama hani nasıl açtık, neden açtın, nereye, yani hangi sınırla, hangi kapsamda açıyorsun? Yani hangi bölgeyi, bu bölgeler araştırıldı mı bilimsel olarak? Hani uzmanlar bunu, yani en iyi mesela Antakya merkezinin nereye taşınacağı konusunda uzmanlar bir değerlendirme yaptı da o bölgede hani bir kısmında ormanlık alan var, bir kısmında mera var da orayı mı? Yani anlatabiliyor muyum? Bunlar hani hesap kitap yapılmadan genel olarak bunu imara açmak zaten yeni ekolojik katliamlara yol açmak. Yani bunun yolunu önceden yasal olarak anlamına geliyor maalesef. Kesinlikle bu yani kabul edilebilir bir şey değil. Yani böyle genel bir şeyle, mantıkla bütün ormanların, meraların imara açılması kesinlikle kabul edilmemeli, söz konusu olmamalı. Yani bununla da mücadele etmek gerekiyor.
Çok güzel Serin. Ekolojistlere çok iş düşüyor. Bu arada tabii biliyorsun yani dün akşam çok güzel, biraz açılışta da söylediğim gibi Türkiye'nin her yerinde kadınlar ayaktaydı. İhsan halindelerdi. Ve işte iki talepleri vardı. Hem depremle ilgili hem de İstanbul Sözleşmesi'ni tekrardan çok önemli bir şekilde haykırdılar, yürüyüşler yaptılar. Tabii acılı bir durum var Antakya ya da Hatay'da. Ama gene de kadınlar orada da anladığımız, gördüğümüz kadarıyla az da olsa sokağa çıktılar, dertlerini anlattılar. Nasıl oldu? O konuda da yani biraz yani duyduklarını ya da sana izlenim, yansıyan izlenimlerle ilgili. Çünkü hani sonuçta kadınların, sen aynı zamanda feministsin bildiğimiz kadarıyla, bildiğim kadarıyla feminist politikaları da savunuyorsun. Bu nasıl durumlar? Şimdi biraz da ondan bahsetsek.
Yani dün Hatay'da da bir insan zinciri oluşturdu kadınlar. Ya şimdi bu 8 Mart tabii ki çok farklı bir 8 Mart kadınlar için. Türkiye Kadın Hareketi her zaman yasta değil isyandayız gibi bir sloganla hep öyle sokağa çıkarız, feminist hareket böyle sokağa çıkar ama ilk defa yastayızı kullandık gerçekten. Yani çünkü bunu ifade edebilecek başka bir kelime yok ve evet, ve yasta tutmamız gerekiyor gerçekten. Çok ağır bir tablo var, çok acı, çok fazla acı var. O yüzden hani bunun bu da önemlidir, bu da bir haktır yani yasta yaşanmalıdır ve bu tarz toplumsal durumlarda da ortak olarak yaşanmalıdır. Yani kolektif bir yas hali yaşanmalıdır. Gerçekten hani buradaki insanları hani üzüldük, çok acı çektik herkes, eminim yani herkes, bütün ülke gerçekten çok üzüldü. Ama hani bir süre sonra bunu unutup yani yaslarını onlar yaşasınlar, yani o acıyı paylaşmayı sürdürmemek gibi bir seçeneğimiz de yok. Kadın hareketi bunun bilinciyle zaten bu 8 Mart'ı gerçekleştirdi. Öncelikle deprem felaketinde yitirdiğimiz kadınlar ve çocuklar için bir anma olarak gerçekleştirdik. Yani 8 Mart programlarımızı bu şekilde, yani mumlarımızı yaktık. İşte bir yandan tabii buna sebep olan sistemi, bu iktidarı, hani burada yapılmayanları, bu insanların göz göre göre hani ölüme terk edilmesini, bunları da ifşa ederek ve hükümet istifa diyerek tabii ki bir 8 Mart gerçekleştirdik. Yani şunu söyleyebilirim, hani kadın dayanışması tabii ki de, yani ilk deprem olduğundan beri hemen kadın örgütleri ve yani kadınlar, örgütlü, örgütsüz kadınlar bölgeye gerçekten destek olmak için ellerinden yeni yaptı. Mortarlar geldi, geliyor. İşte kadın çalışmacılar var, kadın çadırları kuruldu. Tabii ki bunlar da aslında mesela zaten hali hazırda şeylerin, devletin, kurumlarının vesairenin, psikososyal destek ünitelerinin vesaire yapması gereken işler tabii ki, ama bizde hiçbiri zaten yapılmadığı için, yani devlet hiçbir şey yapmadığı için bir şekilde tabii ki kadınlar olarak bu kız kardeşlerimizin, depremzede kız kardeşlerimizin hani yaralarını bir nebze sarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyor kadın hareketi, feminist hareket.
Çok güzel söyledin. Bu arada tabii yani tekrar konuya döneceğiz çünkü bazı arkadaşlar soruları var. Hivda Kılıç'ın depremzedeler elektrik saati bağlanmış çadırlarda ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında diye var mı böyle bir, yani evet ücret alma gibi böyle şeyler biz de basında duyduk, doğru mu, yani sen gördün mü böyle bir şey?
Yok, bize böyle bir bilgi ulaşmadı yani yani bilemiyorum yani, ben teyit edemedim yani böyle bir şeyi duymadım da açıkçası. Burada şey olabilir yani, yanlış bir bilgi de olabilir, dezenformasyon da olabilir ya da belli bölgelerde belki yaşanmıştır ama burada biz böyle bir şey görmedik yani. Ama çok yani çok fazla çadır kent var ama çadır kentlerde böyle bir şey olması söz konusu olacağını düşünmüyorum.
Peki Ali Uyar da şey diyor, yeni dönemde yeşil siyasetin daha fazla program içine alınması lazım diyor. Bu konuda ne diyorsun? Böyle bir şey alınabilir mi? Bilmiyorum tabii. Mevcut programların, şeylerin yani her yeşil siyaseti herkesin destekleyeceği diye bir şart yok. Ama hani tabii daha ekolojik bir yaşama geçiş düşünülmesi gerekiyor. Yani değil mi? Yani bence de öyle ama
Ya tabii kesinlikle yani zaten aslında daha yani anayasadan başlayarak yani ekolojik bir anayasa, hani bana sorarsanız tabii yani ekolojik bir anayasa yapılması lazım. Yani her şeyin yani hakların da yeniden tanımlanması lazım. Temel hakların da hani doğanın haklarının tanımlanması lazım. Doğaya karşı suçların tanımlanması lazım. Mesela bir şu an İklim Adaleti Koalisyonu'nun örgütlediği biliyorsunuz ekokırım suçu olarak tanınsın diye bir kampanya var.
Evet.
Yani bu onun bir parçasıdır. Yani ekokırım diye bir şey de var. Yani sadece burada insanlara, yani bu katliamlar sadece insanlara yönelmiyor. Yani burada tabii mesela depremden bahsedeceksek pek çok hayvan da canından oluyor. Yani mesela hayvanların da artık özne, hani özne olarak da görüldüğü, yani bu hakların tanındığı, doğanın da haklarının tanındığı şeylerin yasalara da girmesi lazım ve kesinlikle o politikalara girmesi gerekiyor. Ya bunun ne kadar hayati olduğunu aslında yani görüyoruz. Yani yaşadığımız her şeyle, her dönemde, pandemide de gördük bunu. Mesela işte orman yangınlarında da gördük. Yani tabii ki şu an içinde bulunduğumuz şey hiçbir şeyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir felaket. Gerçekten çok çok büyük, çok ağır bir felaket. Yani burada da görüyoruz. Yani sürekli olarak aslında doğayı yani gözetmeden yapılan, gerçekleştirilen bütün planları, programların işlemediğin, çöktüğünü, yani bütün planların, bütün politikaların aslında çöktüğünü görüyoruz. Doğayı dinlemek durumundayız yani. Bunun artık buna uygun, doğaya uygun bir yaşam inşa etmek durumundayız. Yani zaten hani bu felaketler oluyor ve olmaya da devam edecek. Yani hani sadece bu deprem meselesi de değil ki, deprem gerçekliğimiz ülkede zaten var. Yani bu hani bir defa oldu ve bitti gibi bir şey de değil zaten. Bir başka felaketler, yıkımlar da var yani.
Bu arada mahalle içinde diyor ki umudumuz halktan yana, o da halk için çalışan bir yönetim istiyor. Tabii inşallah olur. Değil mi yani? Bir de son olarak vaktimiz doldu. Suriyeli tabii Hatay'da ilde çok fazla göç almıştı. Yani bu Hatay'daki Suriyelilerin durumu nedir? Onların çadır durumları nedir? Yani onlara bir haksızlık yapılıyor mu bakım açısından, yardım açısından, bir şeyler var mı? Bu konuda herhangi bir gözlemin var mı? Son olarak bunu da anlatırsan programımızı kapatacağız birazdan.
Tamamdır tabii. Bir sadece kadınlarla ilgili şunu eklemek istiyorum. Yani bu hani tabii ki bir dayanışma var. Ciddi bir kadın örgütleri, kadınlar arasında bir dayanışma var. Fakat deprem bölgesinde kadınların gerçekten iki kat mağduriyeti var. Birincisi zaten gerçekten çok fazla çocuklarını kaybettiler. Çocuğunu kaybetmek yani bir anne için ne kadar büyük bir travma. Bu böyle çok sayıda kadın var. Yakınlarını, eşlerini vesaire zaten kaybettiler. Herkes yani kadın erkek herkes acı çekiyor ama kadınlar gerçekten yani bu anlamda daha yoğun bir acı içerisindeler ve bu acı içerisindeyken bir de üzerlerine şu anki koşullarda yani o çadır koşullarındaki bütün iş yığılmış durumda. Yani ve az önce bahsettiğim gibi insanlar şeyle yaşıyorlar. Yani geniş ailelere döndüler. Düşünün ki işte bir çadırda 20 kişinin kalmasından, bir evde 15 kişinin, 20 kişinin kalmasından falan bahsediyoruz. Yani ya da bir çadırda yani hani böyle geniş köylerde de keza böyle her yerde çadır kentlerde de böyle. Şimdi bu durumda kadınların işi, o normalde ev içi emek. Yani bu çok önemli bir nokta olduğu için bunu vurgulamadan geçmek istemedim. İnanılmaz katlanmış durumda. Hem o travmayla, acıyla baş etmeye çalışıyorlar. Hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Hem de gerçekten bütün yük yine onların sırtında. Bunu kolaylaştıracak politikalar ve yöntemler de geliştirilmek durumunda. Ayrıca bugün avukat arkadaşlarımla konuştuğum için bir avukat olarak da meslek sahibi bir kadın olarak da bunu da belirtmek isterim. Mesela pek çok yani herkes göç ediyor yani şehirden. Göç eden insanların iş bulmaları, sıfırdan hayata başlamaları ve kadınların özellikle tek başına kalkıp başka bir şehre giden kadınlar var. Ailesini kaybetmiş veya hali hazırda tek yaşayan kadınlar var. Ya bunların gittikleri yerde bir yaşam kurabilmeleri, güvenliklerinin sağlanabilmeleri, geçimlerinin sağlanabilmesi. Şunları da duyduk yani mesela Adana Mersin Barosu'na çok sayıda buradan meslektaşımız gitmiş. Ankara Barosu'na çok sayıda meslektaşımız gitmiş ve şu anda mesela asgari ücretten daha düşük maaşlar teklif ediliyor meslektaşlarımıza mesela. Yani bunu da ifade etmek istedim. Kadın istihdamı konusunda da önemli yani çok önemli. Yani burada işini kaybeden de çok fazla kadın var. Bunu da ifade etmek istedim. Göçmenlere gelirsek buradaki Suriyeli göçmenler var çok sayıda var. Yani görüyoruz biz hukuki destek masasında da geldiler. Hani çeşitli onların da başvuru işte çadır başvuruları vesaire yardım başvuruları oluyor. O anlamda hani onların da başvuruları alınıyor filan. Hani o anlamda doğrudan bir şey yok yani ötekileştirme yok. Ama mesela Suriyeliler için, göçmenleri için ayrı bir yani onların yoğun olduğu bazı çadır kentler kurulmuş. Yani özellikle Suriyeliler oraya yerleştirilmiş. Göçmenler oraya yerleştirilmiş. Ve dün bizim Çanakkale Barosu Başkanı Hande Keskin burada bizimle o da kalıyor. Dün İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç gelmişti. 8 Mart'ta çadır kentleri ziyaret ettiler ve kadınlarla görüştüler. Oradaki kadınların, çocukların özellikle koşullarını incelediler. Ve mesela böyle bir yani gözlemleri oldu. Suriyelilerin yoğun olduğu kamplarda durumun daha kötü olduğu, çok fazla şeye ihtiyaç olduğu yönünde bir tespitte bulundular. Bu alana da eğilmek gerekiyor. Yani muhakkak göç alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının, aktivistlerin bu kamplara bir ulaşımının çeşitli ya da projelerle vesaire belki Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ile vesaire çeşitli projelerle bu kamplara girmesi gerek ve oradaki kötü koşulların da değiştirilmesi için çaba sarf etmesi gerek. Bu alanda da bir ihtiyaç var.
Çok teşekkür ediyoruz Burcu. Bu izlenimler için kolay değil işiniz. Yani tebrikler demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Tabii ki zaman da geçti. Başka sorular da var ama başka bir sefere daha geniş bir programda bu ekokrim yasalarını anlatın diyorlar. Onları daha başka bir programda, evet, başka bir bağlantıda anlatırız. Yani sana çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar da teşekkür ediyor. Bu canlı güzel program için bayağı sorular oldu. Katılım da çok iyiydi. Sana kolay gelsin. Ne diyelim? Hepinize kolay gelsin. Hepinize sevgiler yolluyoruz. Saygılar yolluyoruz.
Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Biz de Hatay'dan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyorum. Lütfen elinizi buradan çekmeyin. Kesinlikle gerçekten. Yani herkesin bir eli burada olsun. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.